Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda da Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethine dair notlar aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul'un fethini basit bir anlatımla özetledikten sonra İstanbul'un 1453'ten önceki kuşatmalarından başlayarak fethe ve fethin etkilerine dair bir değerlendirmeyi nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımıza İstanbul'un fethini özetleyerek başlayalım. Işın Demirkent, Bizans'ın son günleri başlıklı yazısında 29 Mayıs 1453 Salı günü Türk fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı olan İstanbul, o günden tam 1123 yıl önce yine 1 Mayıs günü Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti ilan edildiğini hatırlatıyor. Bakalım başka neler söylüyor. Bizans'ın son imparatoru 1449'da tahta çıkan 11. Konstantinos Dragazes cesur ve enerjik bir adamdı. Ama 2. Murad'ın ölümünden sonra babasının yerini alan Osmanlı hükümdarı 2. Mehmet cesaret, azim, enerji ve dirayet bakımından onun üstündeydi. Genç Sultan, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasında yer alan İstanbul'u fethe ve böylece ülkesinin içinde Bizans adını taşıyan bu yabancı unsuru ortadan kaldırmaya kesin kararlıydı. Daha önceki kuşatmalarda sonuca ulaşmayı engelleyen bütün sebepleri göz önüne alarak İstanbul'un fethine büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanıyordu. İkinci Mehmet'in şehre Karadeniz yönünden gelebilecek yardımı önlemek üzere Anadolu Hisarı'nın karşısına yeni bir kaleyi, Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmesi Bizans halkını dehşete düşürdü. Devletin sonunun geldiği hakkında söylenen bütün kehanetlerin gerçekleşmekte olduğunu hissediyorlardı. İmparatorun tek yapabildiği bunu protesto etmek oldu. Bu arada Batı'ya acil yardım çağrıları yapılıyordu. Avrupa hükümdarlarına, Cenova ve Venedik'e, Mora'daki kardeşlerine ve Papa'ya arka arkaya elçiler yollamaktaydı. Ancak imparator bütün yalvarmalarına pratikte pek az cevap alabildi. O da kendinden önceki imparatorlar gibi Papa'nın kiliselerin birleştirilmesi teklifini kabul ile Batı'nın yardımını sağlamaya çalıştı. Papa'nın elçisi Kardinal Isidoros İstanbul'a gelerek 12 Aralık 1452'de Ayasofya'da kilise birleşmesini ilan etti ve Roma usulünde ayin yaptı. Fakat Ortodoks Bizans halkının buna tepkisi büyük oldu. Bizanslılar Müslüman Türklere teslim olmak istemiyorlardı ama ruhlarını Roma'ya satmaktansa Türk hakimiyetini kabul etmek onlara daha akıllıca görünüyordu. Birleşme aleyhtarları arasında bulunan Grandük Lucas Notaras, İstanbul'da kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim derken işte halkın bu duygularını dile getiriyordu. Bu arada İmparator Konstantinos kaçınılmaz Türk hücumunun çok yakında başlayacağını bildiğinden 1000 yılı aşkın süredir İstanbul'u koruyan şehir surlarını tamir ederek savunmayı güçlendirmeye ve savunma sırasında gerekli olacak gıda malzemesini depolamaya çalışıyordu. Şehri savunan Bizans kuvvetlerinin yanında Venedikli ve diğer ülkelerden yabancı asıllı 2000 asker de vardı. Kuşatma başlamadan az önce kumandan Giovanni Giustiniani idaresindeki iki gemiyle 700 Cenovalı'nın İstanbul'a gelişi ise herkesi sevindirmişti. İmparator kara surlarının savunulması görevini onlara verdi. ...1453 ilkbaharında Sultan II. Mehmet büyük bir orduyla Edirne'den İstanbul üzerine yürüyüşe geçti. 5 Nisan'da şehrin önüne gelerek karargahını kurdu. Aynı günlerde Osmanlı donanması da Dolmabahçe sularına demir attı. Taarruz başlamadan Sultan İslami geleneğe uygun olarak kan dökülmeden şehrin teslimini sağlamak üzere imparatora elçi gönderdi. Fakat Konstantinos teslim olmayı reddederek kuşatma kaldırıldığı takdirde haraç ödemeyi vaat etti. Bunun üzerine 12 Nisan günü topçu ateşiyle hücum başladı ve 18 Nisan'a kadar surlar devamlı dövüldü. Ne var ki bu hücum sonuçsuz kaldı. Bu sırada Osmanlı gemileri de Halic'e girmeye uğraşıyordu. İmparator bunu tahmin etmiş ve girişi zincirle kapattırmıştı. Fakat deniz surlarına hücum için filonun bir kısmını Halic'e sokmak gerekliydi. Dahiyane bir buluşla 2. Mehmet'in mühendisleri, Tophane'den Galata'nın arkasındaki tepeyi aşıp, Kasımpaşa'ya ulaşan güzergaha döşenen, yağlanmış yuvarlak ağaçlar, kalaslar üzerinden gemileri yürütecek kızaklı bir yol yaptılar. 22 Nisan sabahı imparator ve halk, dehşet içinde 70 Türk gemisinin Halic sularında seyrettiğini gördü. Venediklilerin Türk gemilerini ateşe verme çabaları ise facia ile neticelendi. Şimdi Halic surlarının da savunulması gerekiyordu. Bu görev Lucas Notaras'a verildi. Ayrıca yiyecek stoku da tükenmekteydi. Çok para ödeyemeyenler açtı. İmparator adamlarına kilise ve zenginlerden para toplayıp yiyecek almalarını ve fakirlere dağıtmalarını emretti. Bu arada dış surlar devamlı top ateşine tutulmaktaydı. Bir süre sonra Eğri Kapı ile Edirne Kapı arasındaki surlarda gedik açıldı. Surlar gözleri önünde yıkılırken imparatorun da umudu kırılmaya başladı. Sultana haber göndererek çekilip barış yapması için yalvardı. Fakat 2. Mehmet, "Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni," diye cevap verdi. 25 Mayıs'ta sultandan yeni bir elçi geldi. İstanbul halkına teslim olup ölüm veya esaretten kurtulmalarını tavsiye ediyordu. Birçok kimse imparatora vakit varken kaçmasını söyledi. Konstantinos bu sözleri duymak bile istemedi. Öylesine bitkindi ki düşüp bayıldı. Eğer şehirlerin kraliçesi Türklerin eline geçecekse bu Tanrı'nın emriydi. Fakat kendisi kaçmayacak, halkıyla birlikte kalacaktı. Sultanın elçisine de bu cevabı verdi. Sultan İstanbul dışında ne isterse alabilirdi ama kendisi şehri boşaltmayacaktı. Ölmeyi tercih ederdi. Bu bir Bizans imparatoru ile bir Osmanlı sultanı arasındaki son diyalog oldu. İmparatorun son umudu Venedik'ten vaat edilen filonun zamanında gelmesiydi. Filonun gelip gelmediğine bakmak için gönderdiği gemi geri dönüp görünürde hiçbir filo olmadığını rapor edince bu ümit de söndü. Konstantinos dayanamayıp ağladı. Herkes yeis içindeydi. Kader şehre sırtını dönmüştü. Yine herkes imparatorluğun kurucusunun adını taşıyan imparator zamanında yok olacağı hakkındaki kehanetleri hatırlıyordu. İlk imparator Helena'nın oğlu Konstantinos'tu. Şimdiki imparatorun adı da Konstantinos olup annesinin ismi de Helena'ydı. Yine herkes şehrin sembolü olan ay gökte ışıldadıkça şehre hiçbir şey olmayacağına dair söylenen kehanetlerle teselli bulmaya çalışıyordu. Ama 24 Mayıs gecesi tam dolunayda ay tutuldu ve 3 saat karanlıkta kaldı. Bu kesin kez sonun geldiğini gösteren bir işaretti. Ertesi gün imparator Meryem Ana ikonasının törenle şehirde dolaştırılmasını emretti. Bu kutsal yürüyüş esnasında nasıl olduysa omuzlar üzerindeki ikona kayıp yere düştü. Etraftakiler hemen koşup ikonayı kaldırmaya çalıştılar. Fakat resim sanki yere yapışmıştı. Ancak büyük gayretle yerden söküp aldılar. Tam bu sırada büyük bir gök gümbürtüsüyle fırtına koptu ve arkasından tufanı andırırcasına sağanak halinde yağan yağmur her yeri sular altında bıraktı. Sonraki gün ise korku veren bu afetler yeterli değilmiş gibi şehri kesif bir sis kapladı. Sanki ilahi kurtarıcı tırnak içinde bulutlar arkasına saklanarak şehri terk edişini bütün gözlerden saklar gibiydi. Bizanslılar, Türk karargahının çok gerisinde bazı ışıkların parladığını gördüler. Ufak da olsa ümide kapılıp, bu ışıkların kendilerini kurtarmaya gelen Yuhannes Hunyadi ordusunun kamp ateşi olduğu düşüncesine kapıldılar. Fakat hiçbir ordu görünmedi. Bu garip ışığın ne olduğu da hiç anlaşılamadı. Bütün ümitler, çabalar boşunaydı. Bizans ömrünü tamamlamıştı. Yüzyıllarca İstanbul'un en önemli savunma aracı olan sağlam surlar, Osmanlı ordusunun teknik üstünlüğü karşısında bütün önemini yitirmişti. Cuma ve cumartesi günleri bombardıman daha da şiddetlendi. Surlardaki tahribat büyük gayret gösterilerek onarılmaya çalışıldı. Yeri göğü inleten top atışları pazar günü de devam etti. Fakat pazar günü gece yarısında Türk karargahı birdenbire garip bir sessizliğe büründü. Bütün ışıklar söndü. Sultan, salı günü başlayacak büyük taarruzdan önce askerlerine dinlenme vermişti. 28 Mayıs pazartesi günü Türk karargahındaki bu sessizliği nasıl yorumlayacağını bilemeyen ve dehşete kapılan Bizans halkı sokaklarda duaya başladı. İkonalar ve kutsal eşyalar surlarda dolaştırıldı. Gün boyunca bütün kiliselerin çanları devamlı surette çalındı. Halkın yürüyüşüne imparator da katıldı ve onlara cesaret aşılamaya çalışan bir konuşma yaptı. Bu, İmparator Konstantinos'un halkına son seslenişi oldu. Akşam olurken herkes Ayasofya'ya yöneldi. İmparator da gelmişti dua etmeye. Sonra Blakernai Sarayı'na döndü. Saray halkıyla vedalaştı ve tekrar atına binip surlardaki askerlerini teftişe gitti. Surları bir baştan bir başa dolaştı. Saraya dönmeden bir kuleye çıktı. Her taraf karanlıktı. Fakat Türk karargahından topların duvarlara yaklaştırıldığı ve hendeklerin doldurulduğunu belli eden çalışmaların sesleri geliyordu. Nöbetçi, güneş battığından beri bu sesleri duyduğunu söyledi. 29 Mayıs Salı gününün ilk saatlerinde Türk taarruzu birdenbire bütün sur boyunca top atışlarıyla başladı. Türk askerleri üç taraftan surlara hücum ettiler ve sonunda Topkapı ile Edirne Kapı arasındaki dış surlara tırmanmayı başardılar. Bundan sonra iç ve dış surlar arasında kalan alanı işgal edip iç suru ele geçirdiler. 50 kadar Türk iç sura çıkıp Osmanlı sancağını dikerken diğerleri açılan gediklerden içeri girmeye başladı. Bütün halk paniğe kapılmıştı ama kaçacak yer yoktu. Teke tek dövüş başladı. İmparator askerlerini toplamaya çalıştı. San Romanos kapısı önünde belki de en şiddetli çatışmalar oldu. İmparator sağ olarak en son burada görüldü. Nihayet bu çatışmayı da kazanan Türk askerleri bundan sonra Topkapı adını alacak kapıyı içeriden kırıp açtılar. Türk kuvvetleri İstanbul'a buradan girdiler ve kısa zamanda şehre hakim oldular. Artık Bizans İmparatorluğu yoktu. Tarihin sayfalarına gömülüyordu. İstanbul bundan sonra parlak ışıklarını Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak dünyaya yayacaktı.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Fatih'ten önce İstanbul tam 28 kere kuşatılır. Bizans bu kuşatmalarda ya kendini savunur ya da büyük paralar ödeyerek kuşatmacıları savuşturur. Hunlar, Gotlar, Avarlar, Ruslar, Peçenekler, Bulgarlar, Sırplar ve Arapları atlatan İstanbul yalnızca bir kere o da 4. Haçlı Seferi sırasında Latinlere boyun eğer. Erhan Afyoncu İstanbul kuşatmalarını 10 soruya cevap vererek şöyle özetliyor. 1. Müslümanlardan önce kaç kuşatma oldu? İstanbul kuruluşundan itibaren tam 29 kuşatma geçirdi. Milattan önce 340'ta Makedonya kralı Filip kenti kuşattı ancak alamadı. Milattan önce 194'te Roma İmparatoru Septum Severus'un kuşatmasına ise kent dayanamadı, teslim oldu. Böylece İstanbul Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Daha sonra 616'da İran hükümdarı Keyhüsrev, 626'da ise İranlılar Avar Türkleri ile birlikte kenti kuşattılarsa da başarısız oldular. 2. Müslüman kuşatmaları nasıl oldu? Müslümanlığın ortaya çıkışından kısa bir süre sonra Arap orduları İstanbul kapılarına dayanmıştı. Müslümanların ilk İstanbul kuşatması Emevi halifesi Muaviye zamanında 665 yılında oldu. Bir netice alınamadı ancak 2 yıl sonra 667'de kent tekrar kuşatıldı. Ebu Eyyub el-Ensari yani Eyüp Sultan Hazretleri bu sefere katılarak kuşatma sırasında vefat etti. 672 yılında İstanbul üçüncü kez kuşatıldı fakat netice alınamadı. İstanbul'un Müslümanlar tarafından dördüncü kez kuşatılması 712 yılında Emevi halifesi 1. Velid zamanında oldu. 722'deki 5. kuşatmada ise Galata alındı ve Arap camisi inşa edildi. 782 yılındaki 6. kuşatma Abbasiler tarafından yapıldı ve kentin haraca bağlanmasıyla neticelendi. Bir sonuç vermeyen 7. kuşatma ise 854'te Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında oldu. 869'da 4 ay süren 8. kuşatmada da sonuç aynıydı. Arapların 9. ve son kuşatması 970 yılında gerçekleşti ve sadece İstanbul'un haraca bağlanmasını sağlayabildi. 3. Latinler İstanbul'u nasıl işgal ettiler? İstanbul, Müslüman Araplar tarafından ardı ardına kuşatılırken zaman zaman başka milletlerin saldırılarına da uğradı. 864 yılında Ruslar İstanbul'a saldırdılarsa da mağlup olarak geri döndüler. Ruslar daha sonra 936'da kenti denizden kuşatmaya teşebbüs etmişler ancak gemileri Rum ateşiyle yakılmıştı. 959'da ise İstanbul surlarının karşısında Macarlar vardı ancak onlar da bir sonuç alamadılar. 1203'te Latinlerden oluşan Haçlı ordusu İstanbul'a saldırdı. 1203 yılı Haziran'ında İstanbul önlerine gelen Haçlılar, Kadıköy ve Üsküdar'ı kısa sürede ele geçirdiler. Ardından Beşiktaş'ta karaya çıkıp Galata ve civarını zapt ettiler. Haliç'te bulunan zinciri kıran Haçlı donanması bu bölgeden saldırdı. Haçlılar, Bizanslıların direnmesi üzerine yangınlar çıkararak kenti yakıp yıktılar. Bir süre ara verilen kuşatma, Bizans'ta Haçlılara direnme taraftarı olan Morsufi Dukas'ın tahta geçmesi üzerine 9 Nisan 1204'te tekrar başladı. 12 Nisan'da Fener bölgesinden İstanbul'a giren Latinler kenti işgal ederek yağmaladılar. Bu defa İstanbul direnememişti. İstanbul'u işgal eden Latinler 1261'e kadar kenti ellerinde tuttular. 1261'de İznik Rum İmparatoru Mihail Paleologos İstanbul'u Latinlerden geri aldı. 1302'de Venedik donanması İstanbul surlarının önündeydi. Ancak ne onların ne de 1348'de Cenovalıların hücumlarından bir netice çıkmadı. Cenovalılar 1437'de ikinci kez şanslarını denedilerse de yine başarısız oldular. Dört, Osmanlı kuşatmaları nasıl gerçekleşti? Bizans, 1372'den itibaren Osmanlı'ya haraç ödemeye başlamıştı. Kentin doğrudan Osmanlı hakimiyeti altına sokulması teşebbüsü ise Yıldırım Bayezid zamanında oldu. Bursa'da rehin olarak tutulurken babasının ölümü üzerine kaçarak Bizans tahtına çıkan Manuel Paleologos, Yıldırım'ın İstanbul'da bir Türk mahallesi, cami ve mahkeme kurulması isteğini reddedince kent 1391'den 1396'ya kadar ablukaya alındı. Nibolu zaferi üzerine Bizans istekleri kabul etti. Sonraki yıllarda tekrar kuşatılan İstanbul, Osmanlı'nın eline geçmek üzereyken Anadolu'ya girerek Yıldırım'ın üzerine yürüyen Timur, bir anlamda kenti kurtardı. Bir süre rahat nefes alan İstanbul, Fetret devrinde 1412'de Musa Çelebi tarafından kuşatıldı. Bizans'ın Musa Çelebi'nin karşısına Çelebi Mehmed'i çıkarması yüzünden kuşatma kaldırıldı. İstanbul'un fetihten önceki son kuşatması 2. Murat tarafından 1422'de oldu. Ancak bir netice alınamadı. Bu dönemlerde topun yeterince gelişmemesi, İstanbul kuşatmaları sırasında Osmanlı için devamlı olarak bir dış veya iç tehdidin gündeme gelmesi Osmanlı'ya engel oldu. Beş, Fatih neden fethi çabuklaştırdı? Bu sorunun cevabı 2. Mehmed'in ilk hükümdarlık dönemindedir. 2. Murat 1444'te sürekli mücadeleyle geçen yılların yıpratması ve oğlu Alaeddin'in ölümünün verdiği üzüntüyle tahttan ayrılarak yerine hayattaki tek oğlu Şehzade Mehmed'i geçirdi. Ancak tahta geçen 2. Mehmed'in henüz 12 yaşında olması büyük bir buhrana sebep oldu. Halil İnalcık, 1444-46 arasındaki bu buhranlı yılların 2. Mehmed'in hayat ve faaliyetlerinin yönünü çizdiğini belirtir. Fatih'in ilk hükümdarlık döneminde Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile kul asıllı vezirleri arasında büyük bir çekişme meydana geldi. Bu sırada Avrupa'daki Osmanlı topraklarına çeşitli taarruzlar başlamış ve Haçlı ordusu Tuna'yı aşmıştı. II. Mehmed istememesine rağmen Çandarlı'nın baskısıyla gönderilen Kasapzade Mehmet Bey'in ısrarlarıyla 2. Murat Bursa'dan gelerek ordunun başına geçti. 2. Murat idaresindeki Osmanlı ordusu Varna'da Haçlı kuvvetlerini büyük bir mağlubiyete uğrattı. Çandarlı Halil Paşa'nın ısrarlarına rağmen 2. Murat tekrar hükümdar olmadı. Oğlunu tahta bırakarak Manisa'ya gitti. Varna'da babasının kazandığı büyük zafer 2. Mehmet'in hükümdarlığını gölgelemişti. Zanos Paşa'nın etkisiyle 2. Mehmet İstanbul'un fethini otoritesini kurabileceği tek hadise olarak görmeye başladı. Altı, fetih öncesinin olayları nelerdi? Babasının 1451'de ölümü üzerine 2. Mehmet'in ikinci kez tahta geçişi rahat olmadı. Tahta çıktığı sırada ayaklanan Yeniçeriler, Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın nüfuzu ile zorla sakinleştirildiler. Babasının Varna'dan sonra kazandığı 2. Kosova Savaşı ve Balkanlardaki diğer başarıları batıdan gelebilecek tehlikenin önüne önemli ölçüde set çekmişti. Ancak 2. Mehmet'in ilk hükümdarlığındaki başarısızlığı padişahlığını tehlikeye düşüren bir gölgeydi. 7. Fatih'in hükümdarlığı nasıl karşılandı? 2. Mehmet'in ilk hükümdarlığındaki başarısızlığını hatırlayan Anadolu'daki beylikler, Balkan devletleri ve Bizans harekete geçerek Osmanlı Devleti'nden tavizler koparmaya çalıştılar. 2. Mehmet, Sırplara bazı tavizler vererek babasının dönemindeki barış antlaşmasını yeniledi. Venedik ve Bizans'la da antlaşmalar imzaladı. Bizans'a bazı topraklar ve İstanbul'da bulunan Orhan Çelebi için 300 bin akçe verilmesini taahhüt etti. Ancak Bizans'ın istekleri bitmedi, daha sonra yeni taleplerde bulundu. Osmanlı topraklarına giren Karamanlıların üzerine yürüyen genç padişah, onlara Alanya'yı bırakarak antlaşma yaptı. Dönüşünde isyan eden Yeniçerileri şiddetli bir şekilde cezalandırdı ve ağaları Kurtçu Doğan'ı azletti. 2. Mehmet bu kargaşa ortamı ve Yeniçeriler üzerindeki nüfuzu yüzünden Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden uzaklaştıramamış ancak onun çevresini dağıtarak kendi adamlarını Divan-ı Hümayun'a almıştı. Bu ortamdan çıkmanın tek yolu İstanbul'un fethiydi. 2. Mehmet Karaman seferinden döner dönmez Anadolu Hisarı'nın karşısına bir kale yapılmasını emretti. 1452 yılının yazına gelindiğinde Boğaz Kesen Hisarı yani Rumeli Hisarı tamamlandı ve Çandarlı'nın karşı koymasına rağmen kuşatma başladı. Kuşatmanın uzaması döneminde de Sadrazam Çandarlı Halil Paşa kuşatmayı kaldırma ve Bizans'ı vergiye bağlama fikrinde ısrar etti. Ancak Zanos ve Şehabettin Paşalarla Turahan Bey korkulmadan saldırıya devam edilmesi gerektiğini söylediler. Böyle de oldu. Sekiz, Fatih İstanbul'a nasıl girdi? İstanbul tam olarak Osmanlı ordusunun eline geçince artık Fatih unvanını kazanmış olan 2. Mehmet kente Yeniçerileri ve vezirleriyle birlikte girdi. Kafile kentin sokaklarından geçerek Ayasofya'ya geldi. Burada atından inen genç hükümdar yerden aldığı bir avuç toprağı kavuğunun üzerine serpti. Bu hareketiyle Allah'a sığındığını belirtiyordu. Fatih, Ayasofya'ya girdi. Bir müddet sessizce bekledi. Belki de zafer için şükrediyordu. Bu sırada bir askerin kilisenin mermerlerini sökmeye çalıştığını gördü. Askere kızarak bunların ganimet olmadığını söyledi. Bu yapılar padişahındı. Kilisede korkuyla bekleşen Bizans halkının emniyet içerisinde evlerine götürülmelerini söyledi. Daha sonra bu kilisenin camiye dönüştürülmesini emretti. Ulemadan birisi ezan okudu. Fatih namaz kıldıktan sonra bu zaferi için dua edip Ayasofya'dan ayrıldı. 9. Batı fethe nasıl baktı? Fetihten sonra İstanbul'dan kaçanlar Ege adalarına ulaştıklarında İstanbul'un düştüğü haberi her tarafa yayıldı. Haber adalardan Papa'ya ve Avrupa'nın çeşitli makamlarına yazılan mektuplarla bildirilmişti. Hristiyanlar İstanbul'un Türklerin eline geçmesini insanlık tarihindeki büyük felaketlerden biri olarak algıladılar. Hammer'dan Stefan Zweig'a kadar birçok batılı tarihçi ve yazar İstanbul'un fethinin son safhasını da hep şu şekilde anlattı. Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri Edirne Kapı ile Eğri Kapı arasında bulunan ve Kerkoporta denilen yayalara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler. Diğer askerlere de haber verilir ve Türkler bu kapıdan girerek İstanbul'u fethederler. Bu bilgi sadece Dukas tarihinde vardır ve dönemin diğer kaynaklarıyla uyuşmaz. Dönemin Türk kaynaklarıyla Barbaro ve Dolfin incelendiğinde fethin son aşamasının hiç de bu şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu söylence Batı'da çok yaygındır. Fakat yerli ve yabancı tarihlerin çoğuna göre Türk askerleri bugünkü Topkapı'ya yakın bir yerden savaşarak kente girmişlerdir. Nitekim bu bölgenin ismi de surlarındaki tahribat sebebiyle fetihten sonra Top Yıkığı Mahallesi olarak anılmıştır. On, fetih Fatih'i nasıl etkiledi? İstanbul'un fethi genç padişaha sonsuz bir kudret ve otorite sağladı. Fetih öncesi büyük kargaşalıklar içerisinde çalkalanan Osmanlı Devleti, bu fethin getirdiği itibarla hem İslam dünyasının en parlak devleti haline geldi hem de düşmanları üzerinde yılgınlık oluşturdu. Fatih, fetihten hemen sonra iktidarını sınırlayan Çandarlı'yı görevden aldı ve bir süre sonra öldürttü. Aynı şekilde hükümdarlığı üzerinde bir tehdit olarak gördüğü Orhan Çelebi'yi de muhtemelen fetih sırasında ortadan kaldırmıştı. Fatih'in vezir-i azamlarının sonuncusu hariç hepsi Kapıkulu kökenlidir. Bu durum hükümdara aristokrat Türk ailelerinin nüfuzundan kurtulmasını sağlamıştır. Ancak her şey devşirmelere bırakılmamış, dini, idari ve mali bürokrasi Türk kökenlilerden teşkil edilmiştir. Böylelikle kapı kulları ile Türkler arasında bir denge kurularak devlet yönetiminde tek söz sahibinin padişah olması sağlanmıştır. Halil İnalcık, Fetret devrinin gerçek bitişinin İstanbul'un fethiyle olduğunu söyler. Fetih sayesinde II. Mehmet'in kendisini cihan şumul bir imparatorluğun temsilcisi olarak gördüğünü belirtir. Bu durum merkeziyetçi devletin kurulabilmesini ve devamlı fütuhatı sağladı. Fatih'in dünya egemenliği düşüncesinin temelleri geniş bir yelpazeden oluşuyordu. Türk-Moğol hükümdarlık geleneği, İslami hilafet telakkisi ve Roma imparatorluk fikri. Fatih, fetihten sonra Bizans imparatorlarıyla akraba olan tüm sülaleleri ortadan kaldırmak için faaliyete geçti. Halil İnalcık, Fatih'in şahsında Türk, İran, İslam ve Roma hükümdarlık geleneklerini birleştiren bir Osmanlı padişahı tipinin doğduğunu belirtir.
Balık ekmek buyurun. balık ekmek kuyruk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımızı Fatih Sultan Mehmet'e dair bir iki küçük kısa notla tamamlayalım değerli dinleyiciler. Siz hiç Fatih Sultan Mehmet'in mesela boyunu merak ettiniz mi? Acaba Fatih'in boyu ne kadardı? Bir dönem Fatih Sultan Mehmet'in kıyafetleri Topkapı Sarayı'ndaki Çinili Köşk'te kurulan Fatih Müzesi'nde teşhir edilmişti. İnce bir zevk ve sade bir üslupla dikilmiş olan bu kıyafetler, merasim kaftanı, kaftan, iç kaftan tarzındadır. Haluk Şehsuvaroğlu'na göre son giydiği kaftanın uzunluğundan Fatih'in 1.78 boyunda olduğu anlaşılmaktadır. Bu kıyafetler sırasıyla altın veya gümüş telli iri motiflerle süslü kemha, düz ipek, sık dokunmuş ipek, kadife, atlas, sof, pamuklu türünden düz yollu veya nakışlı kumaşlardan dikilmiştir. Zeminleri kırmızı beyaz, krem, üvez, nohudi, yeşil mavi, çividi mavi, lacivert, eflatun renklerinden olan bu kumaşların üzerinde ince çizgi, bulut, yol, mühri Süleyman, gül, lale, karanfil, çeşitli çiçekler ve nar motifleri bulunmaktadır. Anlıyoruz ki Fatih'in boyu 1.78'miş. Kısa bir not daha. İkinci Murad'ın oğluna öğütleri. Yaşama ve devlet yönetimine ilişkin deneyimlerini İkinci Murad öğütler biçiminde oğlu Şehzade Mehmet için yazdırmıştır. Nasihat-ü Sultan Murad adını taşıyan bu eser, Abdullah Uçman tarafından Fatih Sultan Mehmet'e Nasihatler adı altında yayımlanmıştır. Bu eserde II. Murad oğluna şöyle seslenir. Ey oğul, şunu iyice öğrenmelisin. Herhangi bir şeyin devamlı olarak kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla meydana gelmesiyle akıl, tedbir, sabır, İleri görüşlülük, imtihan ve yorucu tecrübeler sonucu dilediğimiz şekilde meydana gelmesi arasında büyük farklılıklar vardır. Birinci yol her zaman geçerli olmadığı gibi mahsurları da çoktur. Bir adam bir bahçe dolusu meyveyi yemek için bir bahçeye girdiğinde henüz olmamış ham meyveleri koparıp ağzına atsa yemek istediği şey meyve değil belki de zehirdir. Fakat olgunlaşmasını bekleyip ondan sonra koparıp yese, yediklerine ancak o zaman meyve denebilir. Aklın gücü daima kılıçtan üstündür. Ben nice yiğitlerin akıllarını kullanamadıkları, sırf kılıçlarına güvendikleri için yok olduklarını gördüm. Güçlü kuvvetli olmak iyidir. Ancak kuvvet aklın emrine verilmelidir. Benim ecdadım, benim sayemde ölümden kurtulmuşlardır. Ben de senin doğuşunla ve senden doğacak olanlarla ölümden ve daimi bir yok oluştan bir bakıma kurtulmuş sayılırım. Sen de öyle olacaksın. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.